Ayrım 40.
Vali bunun üzerine dedi ki, hiçbir şey yapamazsam şu kumarhaneleri kapatacağım. Çok zararlı yerler gibi geliyor bana. En azından bunu kapatmanız mümkün değil efendim, dedi yazıcılardan biri. Çünkü sahibi çok önemli bir şahsiyettir. Kumardan yıllık zararı karından kat kat fazladır. Daha ufak çaptaki kumarhanelere zat-ı âlinizin gücü yeter. En zararlı olanları, içlerinde en fazla münasebetsizliği gizleyenleri bunlardır. Soylu şövalyelerin, senyörlerin kumarhanelerinde meşhur dolandırıcılar hile yapmaya cesaret edemezler. Kumar adı verilen kötü alışkanlık artık çok yaygın bir uğraş haline geldiğine göre de soylu kimselerin kumarhanelerinde oynanması daha iyi. Meslekten kumarcıların kumarhanelerine giden bir zavallı, gece yarısından sonra diri diri derisini yüzdürtme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Sayın yazıcı, dedi Sancho, bu konuda söylenecek çok şey var. Bu sırada bir delikanlıyı tutmuş getiren bir polis geldi ve dedi ki, saygıdeğer vali, bu delikanlı bize doğru yürüyordu. Polis olduğumuzu anlar anlamaz sırtını dönüp tazı gibi koşmaya başladı. Belli ki bir suç işlemiş. Ben de peşinden koştum. Tökezleyip düşmese imkanı yok, yetişemezdim. Niye kaçıyordun kardeşim, diye sordu Sancho. Delikanlı şöyle cevap verdi. Polislerin bitmez tükenmez suallerine maruz kalmamak için efendim. Ne iş yaparsın? Dokumacıyım. Ne dokursun? Zat-ı âlinizin yüksek müsaadesiyle mızrak demiri. Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Soytarılık mı marifetiniz? Pekala. Nereye gidiyordunuz bakalım? Hava almaya efendim. Bu cezirede hava nerede alınır? Neresi esiyorsa orada. Pekala, pek münasip cevaplar veriyorsunuz. Akıllısınız delikanlı. Ama şunu unutmayın ki ben havayım, pupa yelken esiverir, doğru hapse götürürüm sizi. Yakalayın götürün şunu. Bu gece orada havasız uyusun bakalım. Tanrı hakkı için, dedi delikanlı. Zat-ı âlinizin beni kral yapması nasıl imkansızsa, bu gece hapiste uyumaya zorlaması da imkansız. Neden hapse atamıyormuşum seni, dedi Sancho. Seni canım ne zaman isterse tutuklayıp bırakmaya yetkim yok mu benim? Ne kadar yetkiniz olursa olsun, dedi delikanlı, beni hapiste uyumaya zorlayacak kadar olamaz. Nasıl olmaz, dedi Sancho. Derhal götürün şunu, kendi gözüyle görsün bakalım gerçeği. Gardiyan işine geldiği için merhametli davranmaya kalkarsa eğer, senin hapishaneden adım atmana izin verdiği takdirde 2000 duka altını ceza veririm kendisine. Bütün bunlar çok komik, diye cevap verdi delikanlı. Dünyada hiç kimse beni hapiste uyumaya mecbur edemez, işte o kadar. Bana bak şeytan, dedi Sancho. Seni içine atmayı düşündüğüm hücreden çıkaracak, parmaklıklarını sökecek bir meleğin mi var senin? Saygıdeğer vali, dedi delikanlı gayet kibarca. Gelin birlikte düşünüp anlaşalım. Farz edin ki beni hapse götürmelerini emrettiniz. Orada beni parmaklıkların arkasına atıp üzerime kilit vurdular, hücreye tıktılar. Gardiyana beni bıraktığı takdirde ağır cezalar koydunuz, o da emirleri aynen yerine getirdi. Bütün bunlara rağmen ben uyumak istemezsem, bütün gece gözlerimi kırpmadan uyanık kalmak istersem, zat-ı âlinizin ne kadar yetkisi olursa olsun ben istemedikten sonra beni uyutmaya yeter mi? Yetmez tabii ki, dedi sekreter. Adam iddiasını ispat etti. Yani, dedi Sancho, sırf canınız öyle istiyor diye uyumayacaksınız, bana karşı gelmek için değil. Katiyen efendim, dedi delikanlı, haddime mi düşmüş? Öyleyse Tanrı'ya emanet olun, dedi Sancho. Gidin evinizde uyuyun. Tanrı rahat uykular versin, ben kaçırmış olmayayım. Ama benden size nasihat olsun. Bundan böyle adaletle şakalaşmayın. Şakanızı başınıza çalan biriyle de karşılaşabilirsiniz. Delikanlı gitti, vali teftişine devam etti. Az sonra iki polis bir adamı kolundan tutmuş getirdiler ve dediler ki, saygıdeğer vali, bu erkek gibi göründüğü halde aslında kadın, üstelik çirkin de değil, erkek kıyafetiyle dolaşıyor. Yüzüne 2-3 fener tuttular. fenerlerin ışığında 16 yaşlarında ya da biraz daha büyük, saçları sırmalı, yeşil ipekli bir fileyle toplanmış, mücevher güzelliğinde bir kadının yüzü çıktı ortaya. Tepeden tırnağa incelediler. Çoraplarının pembe ipekten, sırma ve minik incilerle süslü kırmaları olan çorap bağlarının ise beyaz taftadan olduğunu gördüler. Şalvarı yaldızlı yeşil kumaştandı. Aynı kumaştan bol ve kısa ceketinin altında, incecik sırmalı beyazlı bir kumaştan bir hırka giymişti. Ayakkabıları da beyaz erkek ayakkabılarıydı. Belinde kılıç değil çok değerli bir hançer, parmaklarında da çok sayıda değerli yüzük vardı. Kısacası kız herkesin gözüne çok hoş göründü. Görenlerden hiçbiri kendisini tanımadı. Köyün yerlileri kızın kim olabileceği konusunda hiçbir tahmin yürütemiyorlardı. Sancho'ya oynanacak oyunlardan haberdar olanlarsa en çok şaşıranlardı. Çünkü bu olay kendilerinin tasarladığı bir olay değildi ve şüpheyle işin nereye varacağını bekliyorlardı. Sancho kızın güzelliği karşısında donup kalmıştı. Kıza kim olduğunu, nereye gittiğini ve niçin öyle bir kıyafet giydiğini sordu. Kız gözlerini samimi bir mahcubiyetle yere dikip cevap verdi. Gizli kalmasına bu kadar önem verdiğim bir şeyi alenen söyleyemem efendim. Bir şeyi belirtmek istiyorum. Ben hırsız değilim, kötü bir insan da değilim. Sadece bahtsız bir genç kızım. Şiddetli bir kıskançlık yüzünden ahlakın gerektirdiği ağırbaşlılıktan uzaklaştım. Kahya bunu duyunca Sancho'ya dedi ki, "Saygıdeğer vali, insanları uzaklaştırın da bu hanım çekinmeden istediğini söyleyebilsin." Vali emir verdi, herkes uzaklaştı. Sadece kahya, sofracı başı ve sekreter kaldılar. Genç kız yalnız kaldıklarını görünce sözlerine devam etti. "Saygıdeğer beyler, ben Pedro Perez Mazorca'nın kızıyım. Kendisi bu köyün yün taciridir. Babamı sık sık ziyaret eder." "Bu olmadı küçük hanım," dedi kahya. "Çünkü ben Pedro Perez'i çok iyi tanırım. Ne kız ne oğlan, hiç çocuğu olmadığını biliyorum. Üstelik önce babanız olduğunu söylediniz, sonra da babanızı sık sık ziyaret ettiğini eklediniz." "Ben de fark etmiştim," dedi Sancho. "Beyler, kafam karıştı, ben ne dediğimi bilmiyorum," diye cevap verdi genç kız. "Ama aslında ben Diego de la Llana'nın kızıyım. Hepiniz tanıyorsunuzdur kendisini." "Şimdi oldu," dedi kahya. "Diego de la Llana'yı tanırım. Nüfuzlu ve zengin bir asırzade olduğunu, bir oğluyla bir de kızı olduğunu biliyorum. Dul kaldıktan sonra bütün köyde bir tek kişi kızının yüzünü gördüğünü söyleyemez. Kızını o kadar kapalı yetiştirir ki güneşin bile onu görmesine fırsat vermez. Bütün bunlara rağmen çok güzel olduğu söylenir." "Doğru," dedi genç kız. "İşte o kız benim. Söylendiği kadar güzel olup olmadığıma ise kendi gözlerinizle gördüğünüze göre kendiniz karar verebilirsiniz." Bu sözlerin üzerine usulca ağlamaya başladı. Bunu gören sekreter sofracı başının kulağına eğilip çok alçak sesle dedi ki, "Bu zavallı kızcağız bu kadar soylu olduğu halde bu kıyafetle bu saatte evinden dışarı çıktığına göre başına önemli bir şey gelmiş olmalı." "Buna hiç şüphe yok," diye cevap verdi sofracı başı. "Zaten gözyaşları da bu tahmini doğruluyor." Sancho kızı elinden geldiğince teselli etmeye çalıştı. Başından geçenleri hiç korkmadan kendilerine anlatmasını rica etti. Hepsi derdine çare bulmak için ellerinden geleni yapacaklardı. "Beyler," dedi kız, "babam 10 senedir, yani annem toprağın altına girdiğinden beri beni evde kapalı tutuyor. Evimizde duaların okunduğu güzel bir kilise var. Bütün bu süre boyunca gündüzleri gökyüzünde güneşin, geceleri de ay ve yıldızların dışında hiçbir şey görmedim. Sokak nedir, meydan nedir, kilise nedir, hatta erkek nedir bilmem. Gördüğüm tek erkekler babam, erkek kardeşim ve yüncü Pedro Perez'dir. Evimize çok sık geldiğinden asıl babamın adını söylememek için onunkini söylemek geldi aklıma. Böyle eve kapatıldığım, kiliseye dahi gitmeme izin verilmediği için aylardır çok üzülüyorum. Dünyayı en azından doğduğum köyü görmek istiyordum. bu istediğimin de soylu genç kızların korumak zorunda oldukları itibarlarına zararlı olmadığını düşünüyordum. Boğa güreşleri, mızrak dövüşleri olduğunu, temsiller oynandığını duyduğumda benden bir yaş küçük olan kardeşime sorardım bunların ve daha görmediğim birçok şeyin ne olduğunu. O elinden geldiği kadar anlatırdı. Ama bu kendi gözümle görme arzusunu daha da alevlendirmekten başka bir işe yaramıyordu. Mahfımın öyküsünü daha fazla uzatmayayım. Nihayet kardeşime rica ettim, yakardım. Ah, keşke rica etmeseydim, yakarmasaydım. Ve tekrar ağlamaya koyuldu. Kahya dedi ki, devam ediniz hanımefendi, ne olduğunu anlatın. Sözleriniz de gözyaşlarınız da hepimizi meraka boğdu. Anlatacak fazla bir şey kalmadı diye cevap verdi genç kız. Akıtacak gözyaşım bol ama. Kötü arzular beraberlerinde ancak böyle felaketler getirirler. Genç kızın güzelliği sofracı başının ruhuna işlemişti. Yüzünü tekrar görebilmek için fenerini yaklaştırdı. Gözünden akan yaşlar ona gözyaşı değil, kırlardaki çiğ taneleri gibi geldi. Hatta daha da ileri giderek onları doğu incilerine benzetti. Başına gelen felaketin, ağlamasının ve hıçkırıklarının düşündürdüğü kadar büyük bir felaket olmamasını diliyordu içinden. Genç kız hikayesini anlatmayı geciktirdikçe vali sabırsızlanıyordu. Onları bu merak içinde daha fazla bekletmemesini, geç olduğunu, daha köyde dolaşacakları çok yer olduğunu söyledi. Kız kesik hıçkırıklarla nefesi tıkanarak konuştu. Başıma gelen felaket, bahtsızlık şu ki, ben kardeşime beni kendi kıyafetleriyle erkek gibi giydirip bir gece babamız uyurken bütün köyü gezdirmesini, göstermesini rica ettim. Kardeşim ısrarlarıma, yalvarmalarıma dayanamayıp isteğimi kabul etti. Ben bu kıyafeti giydim. O da benim bir elbisemi giydi. Elbise tıpatıp uydu üzerine. Sakalı da olmadığı için çok güzel bir genç kıza benzedi. Bu gece herhalde bir saat kadar önce evden çıktık. Gençliğimizin aşırı heveslerine kapılıp bütün köyü dolaştık. Artık eve dönmeye karar vermişken kalabalık bir insan topluluğunun bize doğru gelmekte olduğunu gördük. Kardeşim bana dedi ki, ''Abla, bunlar herhalde devriye. Var gücünle benim arkamdan koş. Bizi tanırlarsa hakkımızda hayırlı olmaz.'' Bunları söyleyip sırtını döndü ve koşmaya değil adeta uçmaya başladı. Ben daha 6 adım atmamıştım ki korkumdan düştüm. İşte o sırada beni zat-ı alilerinizin huzuruna getiren polis geldi. Bu kadar insanın karşısında ahlaksızlığım, heveslerim yüzünden rezil oldum. Gerçekten küçük hanım dedi Sancho, başınıza başka bir felaket gelmedi mi? Hikayenizin başında söylemiş olduğunuz gibi bir kıskançlık yüzünden ayrılmadınız mı evinizden? Başka bir şey gelmedi başıma. Evden dışarı çıkmamın sebebi de kıskançlık değil, dünyayı görmek isteğiydi. Ki o da köyün sokaklarını görmekten öteye gitmiyordu. Genç kızın söylediklerinin doğru olduğu, o sırada 2 polisin kardeşini getirmesiyle de anlaşıldı. Ablasını bırakıp kaçarken polislerden biri tarafından yakalanmıştı. Üzerinde güzel bir etek, mavi damaskodan sırma süslemeli bir pelerin vardı. Başında bir örtü veya altın buklelere benzeyen sapsarı kıvırcık saçlarından başka bir süs yoktu. Vali, kahya ve sofracı başı oğlanı bir kenara çekip ablasına duyurmadan niye o kıyafetle dolaştığını sordular. O da ablası kadar utanarak, çekinerek ablasının anlattıklarını aynen tekrarladı. Aşık sofracı başı buna çok memnun oldu. Vali 2 kardeşe dedi ki, ''Doğrusu beyler çok çocukça bir haylazlık olmuş bu. Bu sersemliği ve cüretkarlığı anlatmak için ne sözü bu kadar uzatmanıza, ne de bu kadar gözyaşı ve hıçkırığa gerek vardı.'' Biz filancayız, evimizden bu şekilde sırf meraktan, başka bir niyetimiz olmadan gezmek için çıktık deseydiniz, mesele kapanır, inlemelere, ağlamalara, ısrarlara lüzum kalmazdı. Doğru diye cevap verdi genç kız. Ama zat-ı alilerinize şunu söylemek istiyorum. O kadar heyecanlandım ki ne yapacağımı bilemedim. Üzülecek bir şey yok dedi Sancho. Haydi gidelim, sizi de evinize bırakalım. Babanız belki fark etmemiştir yokluğunuzu. Bundan böyle de bu kadar çocuksu davranmayın, dünyayı görmeye bu kadar heves etmeyin. Namuslu genç kız bacağını kırar, evinde oturur. Çok gezen tavuk ayağında pis getirir. Görmek isteyen kadın görülmek de ister. Daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Delikanlı kendilerini eve kadar geçirme teklifinden dolayı valiye teşekkür etti ve sonra bulundukları yerden fazla uzak olmayan eve doğru gittiler. Eve vardıklarında oğlan bir pencereye küçük bir taş attı. Kendilerini beklemekte olan bir hizmetçi derhal inip kapıyı açtı. İki kardeş içeri girdiler. Diğerleri ise ikisinin zarafetine, güzelliğine ve gece vakti köyün dışına çıkmadan dünyayı görme isteklerine şaşırıp kaldılar. Ama hepsini genç yaşlarına yordular. Sofracı başı kalbinden vurulmuştu. Derhal ertesi gün gidip kızı babasından istemeye karar verdi. Dük'ün hizmetkarı olduğu için reddedilmeyeceğinden emindi. Hatta Sancho da oğlanı kızı Sanchica ile evlendirmeyi istedi, düşündü. Zamanı gelince meseleyi ele almaya karar verdi. Ne de olsa bir valinin kızına koca olmaya herkes razı gelirdi. O geceki teftiş böylece sona erdi. İki gün sonra valiliğin sonu geldi. İleride de görüleceği gibi Sancho'nun bütün niyetleri de suya düştü. 50. Bölüm. Yaşlı Nedime'yi döven, Don Quixote'yi çimdikleyip tırmalayan büyücülerin, cellatların kim olduğuna ve Sancho Panza'nın karısı Teresa Sancho'ya mektubu götüren pajın başından geçen serüvene dair. Bu gerçek öykünün en küçük ayrıntılarının titiz araştırıcısı Seyit Hamid'in dediğine göre Donya Rodriguez, Don Quixote'nin odasına gitmek üzere odasından çıkarken aynı odada uyuyan bir başka Nedime kendisini işitti ve bütün Nedimeler öğrenmeye, anlamaya, koklamaya meraklı olduğundan arkasından öyle sessizce takip etti ki zavallı Rodriguez fark etmedi. Nedime onun Don Quixote'nin odasına girdiğini görür görmez, Nedimelerin dedikoduculuğunu yalanlamış olmamak için anında gidip hanımına, düşese, Donya Rodriguez'in Don Quixote'nin odasında olduğunu yetiştirdi. Düşes de Dük'e söyledi ve Altisidora ile birlikte gidip Nedime'nin Don Quixote ile ne işi olduğunu öğrenmek için izin istedi. Dük izin verdi. İki kadın gayet sessiz, ağır ağır gidip odanın kapısının önünde durdular, hatta kapıya yapıştılar. İçeride konuşulan her şeyi duyuyorlardı. Düşes Rodriguez'in Aranjuez'i hatırlatan çeşmelerini ortaya döktüğünü işitince dayanamadı. Aynı hissi paylaşan Altisidora ile birlikte öfkeyle, intikam hırsıyla odaya daldılar. Anlatıldığı şekilde Don Quixote'yi kalbura çevirip Nedime'yi patakladılar. Çünkü doğrudan kadınların güzelliğine ve gururuna yapılan saldırılar, kadınlarda korkunç bir öfke uyandırır ve intikam arzusunu alevlendirir. Düşes olanları Dük'e anlattı. Dük kahkahalarla güldü. Düşes Don Quixote'ye oyunlar oynamayı, eğlenceyi devam ettirmek niyetindeydi. Dulcinea'nın büyüsünün çözülmesiyle ilgili serüvende Dulcinea'yı canlandıran pajı, valiliği sebebiyle büyü meselesini tamamen unutmuş olan Sancho Panza'nın karısı Teresa Panza'ya ulak olarak gönderdi. Paj yanında kocasının mektubunu, düşesten bir mektup, bir de armağan olarak çok güzel uzun bir mercan kolye götürüyordu. Hikayede anlatıldığına göre çok zeki ve uyanık olan paj, efendilerine hizmet etme hevesiyle Sancho'nun köyüne büyük bir istekle gitti. Köye girmeden önce bir derede çamaşır yıkayan çok sayıda kadın gördü. O köyde La Mancha'lı Don Quixote adlı bir şövalyenin silahtarı Sancho Panza'nın karısı Teresa Panza diye bir kadın olup olmadığını sordu. Bu soru üzerine çamaşır yıkayan genç bir kız ayağa kalkıp dedi ki, Teresa Panza benim annemdir. Sancho dediğiniz babam, o şövalye de efendimizdir. Öyleyse küçük hanım dedi paş, gelin beni annenize götürün. Kendisine babanızdan bir mektupla bir hediye getirdim. Memnuniyetle götürürüm efendim diye cevap verdi kız. Aşağı yukarı 14 yaşlarında görünüyordu. Yıkadığı çamaşırı bir arkadaşına bırakıp başını örtmeden, ayağına bir şey giymeden, yalın ayak, üstü başı dağınık halde zıplayarak pajın atının önüne geldi ve dedi ki, ''Gelin efendim, evimiz köyün girişinde. Annem de evde, uzun zamandır babamdan haber almadığı için merakta. Ben o kadar iyi haberler getirdim ki duyunca Tanrı'ya şükredecek.'' dedi paj. Kız koşup atlayarak, sekerek nihayet köye vardı. Eve girmeden kapıdan bağırdı. ''Teresa anne, çık bak, bir beyefendi babacığımdan mektup ve başka şeyler getirmiş.'' Annesi Teresa Panza kızının haykırışlarına çıktı. İplik eğirmekteydi. Üzerinde boz renkli bir etek vardı. O kadar kısa boyluydu ki edep yerinden kesilmiş gibiydi. Eteğinin üstüne yine boz renkli bir yelekle bir bluz giymişti. Kırkın üstünde gibi göründüğü halde fazla yaşlı değildi. Kuvvetli, sağlam yapılı, kanlı canlı ve kırış kırıştı. Kızını ve at üzerindeki pajı görünce dedi ki, ''Ne oluyor kızım, bu bey kim?'' ''Senyora Doña Teresa Panza'nın hizmetine amadeyim.'' dedi paş. Hemen ardından atından aşağı atladı ve büyük bir alçak gönüllülükle gidip Senyora Teresa'nın önünde diz çökerek dedi ki, ''Senyora Doña Teresa, Barataria Cezirisi valisi Senyor Don Sancho Panza'nın meşru eşi olarak elinizi uzatmak lütfunda bulunur musunuz?'' ''Aman efendim, kalkın şuradan, yapmayın ne olur.'' diye cevap verdi Teresa. ''Ben saraylı filan değilim, yoksul bir köylüyüm. Babam ırgattı, kocam da gezgin silahtardır, vali filan değil.'' ''Zat-aliniz en saygıdeğer valiye eş olmaya layık bir kadınsınız.'' diye cevap verdi paş. ''Bu gerçeğin kanıtı olarak lütfedip bu mektubu ve bu armağanı kabul buyurun.'' Derhal cebinden ara boncukları altından mercan bir kolye çıkarıp kadının boynuna astı ve dedi ki, ''Bu mektup sayın validen, bu mercanlar da beni gönderen efendim düşesten, zat-ı alinize bir de mektup yolladı.'' Teresa afallayıp kaldı. Kızı da aynı haldeydi. Kız dedi ki, ''Yemin ederim bu efendimiz Don Quixote'nin işi. Babama kaç kere vaat ettiği valilik veya kontluğu verdi herhalde.'' ''Evet, doğru.'' diye cevap verdi paş. ''Senyor Sancho, Senyor Don Quixote sayesinde bu mektuptan da anlaşılacağı gibi şu anda Barataria Cezirisi'nin valisi.'' ''Zat-ı aliniz okuyuverin bana efendim.'' dedi Teresa. ''Ben iplik eğirmeyi bilirim ama okumayı hiç bilmem.'' ''Ben de bilmem.'' dedi Sanchica. ''Ama siz burada bekleyin, ben gidip okuma bilen birini getireyim. Bizzat rahip de olabilir, bakalorya sahibi Sanson Carrasco'da. Babamın haberlerini almak için memnuniyetle gelirler.''